32. ayrım, sayfa 303. 20.00. İlhan yatak odasına girdiğinde Renginur aynanın karşısında bir poster güzeli edasıyla durmuş, kendine bakıyordu. Uzun etekli, krem rengi ipek giysisinin içinde incecikti ve yüzünde ilk balosuna gidecek genç bir kızın beklentilerle dolu biraz şımarık ifadesi vardı. Gözleri aynadan kayıp İlhan'a takıldı, döndü. "Nasılım?" diye sorarmış gibi bekledi. Kendisine şaşkınlıkla baka kalan İlhan'ın yüzündeki hafif alayı gördü. "Beğenmedin mi yoksa?" diye sordu. "Yo, hayır, çok güzel bir elbise bu," dedi İlhan. "Nereden buldun bunu? Yeni mi aldın?" "Sana sürpriz yapmak istedim," dedi Rengünür. "Çok sevdim vitrinde gördüğümde ve..." "Canım, çok güzel, gerçekten de çok yakışmış," dedi İlhan. Gelip Rengünür'e sarıldı. Dudaklarını ağzına bastırdı. Hafifçe öpüştüler. İçine hiçbir şey giymemiş diye düşündü İlhan. Kollarını kızın belinden çekerek, "Ama bu gece için fazla iddialı geldi bana. Yazlıktayız ve ben spor giymeyi düşünüyorum. Ayrıca bu etekle dans edip zıplamak zor olabilir. Rahat edemezsin." "Aa, ama yapma şimdi," dedi Rengünür. "Hevesimi kırma, çok özendim." "Bunu başka bir geceye bıraksak," dedi İlhan. "Başka giysilerin de var. Bir pantolon, bir bluzla hem çok hoş hem de çok sade görünebilirsin." Rengünür'ün yüzü boşaldı. Ağlayacakmış gibi büküldü dudakları. İlhan böyle düşünüyorsa o giysiyi giyemezdi artık. Özgürlüğünün sınırlarını yokladı. Sandığı kadar geniş değildi. Bu adamın kendisine sahip olmasından, yönetmesinden, hatta gençliğini söndürmesinden şikayetçi değildi. Olamazdı. Bir kadının kendini güçlü bir erkeğe tümüyle teslim etmesi rahatlatıcı bir duyguydu. Gençliğini güvenli, huzur dolu bir sevgi ortamında geçirmenin ne zararı vardı? "Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yeni olan tek giysim bu. Ötekileri herkes gördü," dedi. Sesi zayıfladı. "Ama sen öyle istiyorsan..." "Düşündüğümü söyledim tatlım," dedi İlhan. Üstünü değiştirmek için giysi dolabına giderken temiz bir gömlek çıkarıp yatağın üstüne attı. "Balıya gitmiyoruz, öyle değil mi? Bu biz bize bir yaş günü eğlencesi sonuçta." "Haklısın galiba," dedi Rengünür. "İnsanlar bana bakıp çok özenmiş diyebilirler." "Evet, biraz ayrıksı olacaksın," dedi İlhan pantolonu değiştirirken. "Umduğun kolyeyi de almamış," diye düşündü Rengünür güceniklikle. "Bu gece yatakta biraz soğuk davranacağım ona." İsteksizce soyundu. Melisa kokuları geliyordu açık pencereden. Sakınmasız, çıplak camın önünden geçerken kokunun çekimiyle bir an dışarı baktı. Gözden kaybolmakta olan güneşin ufku turuncu, mor renklere boyayan son ışıklarını ve uzaklarda buğulu zeytin ağaçlarının akşam esintisinde bakır rengi pırıltılarıyla titreştiğini gördü. Orkestra yemek müziği çalmaya başlamıştı. Uzaktan dalga dalga yükselip alçalarak içeri dolan bir melodi duyuyordu. Kusursuz güzel bir gece olacak diye düşünmüştü. Şimdi ise düş kırıklığına benzer bir tedirginlik duyuyordu içinde. O güzel giysiyi giyme hevesleriyle geceki kutlamayı da abartmıştı belki biraz. Bu tür bir eğlenceye katılacak akrabalarla otel müşterilerinin basit rahat şeyler giyip geleceklerini ve onun ne giydiğiyle pek ilgilenmeyeceğini düşünmesi gerekirdi oysa. Hayır, bu bir evlilik provası olmayacaktı. Yakınları için İlhan Sacit'in gayrimeşru çocuğunun yaş günü eğlencesi, öteki konuklar içinse tatili renklendirecek bir geceydi o kadar. Bu durumda ne geleceğinin önemi yoktu, kimin ne düşüneceğinin de. "Acele ediyorum belki de," diye düşündü. İlhan armağanını birazdan verecekti. Ama belki de unutmuştu. "Oğlumuza ne aldın sevgilim?" diye sordu yatağa çırılçıplak oturarak. "Doğum günü armağanı olarak yani." "Ah," dedi İlhan. "Özür dilerim canım. Ona bir oyuncak aldım ama senin armağanını vermeyi unuttum." Telaşla dolaba eğildi. Çamaşır çekmecesinin dibinden katife bir kutu çıkardı. Gelip yatağa Rengünür'ün yanına oturdu. Kutuyu açtı. Zümrüt bir kolye vardı içinde. Ama İzmir'de kuyumcu vitrininde gördüğü çok daha büyük, sade ve güzeldi. "Muhteşem. Çok teşekkür ederim canım," dedi Rengünür. "Hadi sen tak." Kolyeyi boynuna takan İlhan'ı öptü. "Seni o kadar çok seviyorum ki," dedi. Öyle düşünceli, nazik ve... Çıplak memelerin üstünde zehir yeşili pırlantayla yanan taşı okşadı. "Nereden buldun bu güzel şeyi sevgilim?" "Bu eski. Antika bir kolye," dedi İlhan. "Sana layık bir şey olsun istedim. Şu antikacı yeğen Melike mi buldu yoksa? Harika gerçekten." Beğeneceğini biliyorduk. Rengünür çevresini saran her şeyin, özellikle de İlhan'ın, bundan sonraki yaşamının merkezinde hissetti kendini. İlhan her an Rengünür'den önce hiç kimse olmamış, hem hayatını hem de ortak hayatlarını yeni baştan yaratıyordu. Bunun sözcüklere, gösterişe dökülmesine, herkese şu ya da bu biçimde ilan edilmesine gerek yoktu. Bu ilişkinin derinliği, boyutları yalnızca iki kişi için anlam taşıyabilirdi. Başkaları için uygunsuz, anlaşılmaz olabilirdi ama önemi yoktu. Hadi giyin artık, geç kalıyoruz. Bizimkiler bekliyorlar. İlhan dolabın önünde giysi seçen rengi Nur'un çıplak sırtına, dolgun kalçalarına, bir kadını değil, eşsiz bir sanat eserini sahiplenmenin karşı konulmaz mutluluğunu yüreğinde duyarak baktı. Batan güneşin odaya dolan kızıl ışığı genç kadının parlak saydam tenine vuruyor, onu bronz bir heykelin ölçülü güzelliğine taşıyordu. Şu vardı, Renginur bakılmaktan çok dokunulmak için yaratılmış bir kadındı. Bütün varlığı hazzı çağrıştırıyordu. Yemekten sonraki dinlenme arasında sevişmişlerdi ama vakit olsa şimdi yeniden sevişebilirdi onunla. İsteğini geceye erteledi. Eğlenceden sonra sessizlik içinde baş başa kaldıkları zamanı. Renginur'a yaklaştı. Elindeki ipek sütyeni alıp göğüslerini avuçlarıyla tartarak giydirdi. Kancasını bağladı ve vücudunu bir an onun kalçalarını bastırıp baldırlarını okşayıp bıraktı. "Sormayı unuttum. Gülcan ablayı getirebildin mi?" diye sordu Renginur. "Melike'yi de alıp gittim ona. Melike'yi pek sever. İyi oldu. O yardım etti giyinip toplanmasına. Gün boyu epey içmiş sanıyorum. Kötü olursa ne olacak? Bu gece içirmeyin hiç değilse. İçtikçe yatışıyor. Sızar en kötüsü ve götürür yatırırız. Bir şey olmaz." Renginur parlak ördek başı yeşili bir bluz ve beyaz pantolon giyiyordu. Boyundan bağlı, omuzlarını ve sırtının üst kısmını açık bırakan bluz çok şıktı ve kolyesini öne çıkarıyordu. "Evet, işte bu çok güzel oldu," dedi İlhan. "Gülcan abla benden hoşlanmıyor," dedi Renginur. "Senin kadın akrabalarından hiçbiri sıcak davranmıyor bana. Kınıyor, yadırgıyormuş gibi bakıyorlar. Onlara nasıl davranacağımı bilemiyorum." "Tatlım, kadınlar genelde kurallar içinde yaşamaya tutunurlar ve bu onları mutsuzlaştırır. Mutlu kadınları gördükleri zaman da erkeklerden çok daha bağışlamaz ve tutucu olurlar. Bağlandıklarını ve acısını çektikleri kuralları önemsememiş ya da reddetmiş kadınlarla karşılaştıklarında kendi düzenlerini de tehdit altında görüyorlar sanırım." "Ben kural dışı olmak istemiyorum," dedi Renginur. "Of, ne zaman bitecek bütün bunlar?" Sabırlı ol az kaldı. "Kimsenin seni incitmesine izin vermem. Olduğun gibi ol. Özel bir çaba gösterme onlara yaklaşmak için, tamam mı? Gülcan herkese sert aldırma. O kadar acılı ve mutsuz ki. Acı çekmeyenler kendisine haksızlık yapıyormuş duygusuna kapılıyor." "Saçlarımı böyle bırakıyorum," dedi Rengünür. Başının çevresine dağılıp omuzlarına akan saçlarını eliyle havalandırıp göstererek. "Harikasın," dedi İlhan. Tiril tiril bir keten pantolon ve beyaz kaliteli bir yazlık gömlek giymişti. "Hadi aşkım, hazırsan çıkalım. Oğlumuz nerede?" "Annem alıp götürdü. Kukla gösterisini izleyeceklerdi. Gökyüzü laciverde dönüşmekte olan denizle aynı mavilikteydi şimdi. Esinti durmuştu, yaprak kımıldamıyordu. Işıkların çok azı yakılmıştı. Ve şenlik yeri tatlı, duygusallıkları kışkırtan bir loşluk içindeydi. Garsonlar havuz çevresine yerleştirilmiş masaları dolaşarak cam fanusların içindeki mumları yakmaya çalışıyorlardı. Açık büfenin önünde salata ve mezeli tabaklarını almaya çalışan bir kalabalık vardı. Masaların çoğu dolmuştu. Otel müşterilerin kimi doğum günü kutlamasını bilmeselerdi böyle bir şenliğe katılmaktan hoşnuttular. Klasik Latin ezgileri çalan orkestranın ses yüksekliği dayanılır tondaydı. Konuklar birbirlerini duyabilmek için bağırarak konuşmak zorunda kalmıyorlardı henüz. İlhan Renginur'la birlikte dans pistinin kıyısında durarak gözleriyle kardeşlerini arandı. Evet, oradaydılar işte. Havuzun denize bakan yönündeki köşesinde aile için hazırlanmış masada Armağan, Figen, Gülşen ve Melike Eda. Işıl ışıl süslenmiş masaların arasında ve akşamın maviliği içinde geçerek o tarafa doğru yürüdüler. "Ben anneme bir bakayım," dedi. Renginur birden hatırlamış gibi. "Sen git, hemen geliyorum." İlhan akrabalarının masasına, o da az ötedeki ağaçların altında kurulmuş kukla tiyatrosuna yöneldiler. Küçük kukla sahnesinde oyun başlamıştı. Yan yana sıralanmış sandalyelere oturmuş, çeşitli yaşlarda bir çocuk kalabalığı ve azımsanmayacak sayıda büyük konuk, keyifli gülüşmeler ve coşkulu alkışlarla neşe içinde izliyorlardı kuklaların danslarını, taklalarını, birbirlerine kafa atıp geri çekilmelerini ve şaklabanlıklarını. Fatmış kucağında süslenip püslenmiş küçük yalımla en önde oturuyordu. Yanında doktor vardı. Bebek ne olup bittiğini pek de anlamasa da kuklaların renkli giysileri, gülünç hareketleri hoşuna gidiyormuş gibi heyecanlı sesler çıkarıp kıkır kıkır gülüyordu. Renginur yanlarına gidip bir sandalyeye ilişti. Çocuğunu öptü, başını okşadı. Bakıcı kız dadı kucağındaki çocuğun hırkasını, başlığını, mendillerini ve yedek bezleriyle tıka basa dolu bir çanta Fatmış'ın hemen yanındaki sandalyeye sessizce oturmuş, emri hazır bekliyordu. "Yalımı pasta kesilinceye kadar oyalayın. Uyutmayın anne, ne olur," dedi Renginur Fatmış'a. "Merak etme kızım, sen git eğlenmene bak. Oyun bitince masaya geliriz biz, dedi Fatmış. Halam nerede, diye sordu Rengünür. Aman hiç sorma. Dayınla atışmışlar, sinirleri bozulmuş, dedi Fatmış. Dayım bekleyecek babamı, söz verdi bana. İçeri girer girmez Gülizar bütün gün ortada yoktun diye patlamış, ileri geri konuşmuş. Dayın da çok sinirlenmiş. Ne haliniz varsa görün diye çekmiş gitmiş. Nereye? Odasına çekilmiş. Yarın İzmir'e dönüyorum, demiş resepsiyondaki çocuğa. Kimseyle ne yüz yüze ne de telefonla görüşmek istemediğini, uyuyacağını söylemiş. Deli bunlar. Gülizar desen eğlenceye gelemeyecek diye durduğu yerde kuduruyor. Of Allah'ım, niye kimse bana yardım etmiyor da köstek oluyorlar acaba, dedi Renginur sinirle. Hepsi çeksin gitsin. Ben de onları burada görmek istemiyorum, tamam mı? Gözleri ne yapacağını bilmiyormuş gibi çevrede gezdirdi. Az ötedeki ağaçların en kuytu, en gölgeli köşesinde belli belirsiz seçilen bir karaltının güvenlik görevlileri olabileceğini düşündü. Aslında herhangi bir terslik olacağı kaygısı yoktu içinde. Ama her türlü önemli alınmış olması rahatlatıcıydı. Babanızı biraz önce gördüm Rengünür Hanım. Bir iğne yaptım, sakin uyuyor, kaygılanmayın, dedi doktor. Sık sık gidip bakacağım. Tamam kızım, üzülme sen. Halam bekleyecek, mecbur bekleyecek, dedi Fatmış. Hadi git yavrum, biz gerekeni yaparız. Biz olmuşlar doktorla, diye düşündü Rengünür. Bir tanrıça edasıyla dimdik kendine baktırarak pistin ortasından geçti ve İlhan'la akrabalarının oturduğu masaya yürüdü Rengünür. Birkaç müşteriyle üstünkörü selamlaştı. Pisti çevreleyen masalardan mırıltılar, kahkahalar yükseliyordu. Masanın yanında durdu. Herkese iyi akşamlar dileyerek Gülcan'ı öptü. Melike ile el sıkıştı. İlhan'ın kendisi için çektiği sandalyeyi onun yanına oturdu. Gülcan'a baktı. Yarım kollu siyah, demode, payetli bir bluz, siyah pantolon giymişti Gülcan. Boynuna buruşuk kırmızı bir eşarp dolamıştı. Çok sıradan, çok renksizdi. Çoktandır boyanmamış saçlarının dip beyazları epey uzamış, yarı sarı yarı beyaz bir kafa oluşturmuştu. Biraz bakımla hala güzel olabilirdi ama yüzündeki ifade sertti. Koyu mavi kocaman gözleri biraz hortlayarak biraz da düşmanca bakıyordu herkese. Geldiğine çok sevindim Gülcan abla, dedi Rengünür. Nasılsın? İyi gördüm seni. Cevap beklemek gereksizmiş gibi Armağan'a dönüp çabucak. Siz nasıl oldunuz Armağan abi? İyiyim canım, bomba gibiyim. Sağ ol, dedi Armağan. Öğle yemeğindeki huzursuzluğu, dağınıklığı yok olmuştu. Canlanmıştı birden sanki. Denizin dibini görmek için dalmak gerekir, dedi Gülcan ortaya söyler gibi. Rengünür Gülcan'ın yakınır ve iğneler gibi alçak sesle söylediği sözleri saldırgan bulmuş, hiç hoşlanmamıştı. Ben denizden derine dalmaktan korkarım, dedi. Ayaklarım yerden kesilince ürküyorum. Yapma, diye fısıldadı İlhan başını Rengünür'ün omzuna belli belirsiz eğerek. Yüzme bilmeyen insanlar bile bazen çok cesur oluyorlar ve dalgalı denizlere, tehlikelere atılmaktan çekinmiyorlar, dedi Gülcan. Rengünür oturduğu yerde gerildi. Gülcancığım, hepimiz türlü yaralar yaşıyoruz ve hayatın üstesinden gelmeye çalışıyoruz, dedi İlhan. Sesi sert çıkmıştı. Yapma yavrum, yapma kardeşim, derken ses tonunu yumuşattı. Zaten çok kalmayacağım. Gelecek durumda değildim, biliyorsun. Öyle sen beni sürükleyerek getirdiniz, dedi Gülcan. İyi yaptık, çok iyi oldu, dedi Melike. Rengünür Melike'yi kıskandı biraz. Kendisinden çok daha şıktı. Açık sütlü kahve, askılı dar bir elbise giymişti ve aynı renk şifondan bir şalda omuzlarını ve göğüslerini gölgelemişti. Çalı giysisini tutturan yaprak biçimli pırlantalı iğnesi eski bir parçaydı ve çok hoştu. Cesur bakışlı, uzun boylu, zarif bir kadındı. Öylesine güzel ve etkileyici görünüyordu ki Rengünür onun yanında sönük kaldığını düşünerek üzüldü. Doğumlar, düğünler, şenlikler bizi yalnızlığımızdan, acılarımızdan kısa bir süre de olsa kurtaran şeylerdir, dedi Figen. Birbirimize muhtacız. İnsan öldüğü zaman bile gözlerini kapatıp bedenini kabre koyacak birine ihtiyacı vardır. Armağan'ın kendisine baktığını sezip başını ona çevirdi. Öğleden sonranın anısıyla gözlerini karşılaştı. Figen birden Sinop'u, düğün yemeklerini hatırladı. O gecekine benzer utangaç bir iyimserlik içindeydi Armağan. Bilmiyorum ne olacak, diye düşündü. Ona bağlı. Ah ah, güzel konuşuyorsun da gel içime sen sor Figen, dedi Gülcan. Renginul Gürcan'a bakarak acısından zevk alıyor sanki, diye düşündü. İlhan anlatmıştı onun evliliğini, mutsuzluğunu biliyordu. Hayatlarında çocukları dışında anlam bulamayan ve yaşamakla başka bağlantılar kuramamış olanların sevdiklerini kaybettiklerindeki yıkımları korkunç oluyor. Hafif sevmiyorum ama ölüm de hayatın içinde olan bir şey, diye sürdürdü düşünmeyi. Benim de babam ölüyor, işte genç yaşında ve... Ama bu daha başka bir şeydi. Yalımı kaybetse, bıçak gibi bir acı saplantı göğsüne birden. Hayır, bu gerçekten dayanılmaz olurdu. Öldürürdü o zaman kendini, kesinlikle. Öldürebilir miydi? Kendini öldürmek kolay olsa Önce Gülcan öldürürdü herhalde. Karamsar düşünceleri kafasından atmak ister gibi kollarını kaldırıp saçını sırtına attı. Öndeki paketten bir sigara aldı ve İlhan'ın yakmasını bekledi. Yalım kuklalardan çok hoşlanmış dedi İlhan'a. Çok tatlı bir bebeğiniz var dedi Melike. Ne kadar büyümüş. Az önce biraz sıkıştırdım onu. Saçları saman ve güneş kokuyordu. İçim kaynadı. Anne olmayı özendim. Zamanıdır dedi İlhan. Evlen artık da doğru bir tane. Evlenmek değil ama çocuk yapacak uygun birini arıyorum diye cevap verdi Melike. Birkaç yıl içinde bulamazsam yapay döllenmeyle çocuk sahibi olacağım. Tabii zeki, yakışıklı, olumlu tohum garantisi veriyorlarsa. Görevli garsonlar sofrayı özel seçilmiş yiyeceklerle donatıyorlardı. İçki servisi için istek belirtisini bekliyordu bir başkası. İlhan ona bir şeyler anlatıyordu. Armağan Melike'ye baktı. Kaç yaşındaydı şu sıralar? 28-29. Bir sürü erkek arkadaşı olmuştu kuşkusuz. Paralı, antika meraklısı bir çevreyle ilişki içerisindeydi. Sakınmasız, rahat bir kadındı ayrıca. Ama evlenecek birini bulamıyordu demek. Ya da sevebileceği birini. Sevgi duygusu körelmişti belki de. O doğduğunda Armağan üniversitede okuyordu. Bebekliğini biliyordu onun. Yeni yetmeliğini. Amcaoğulları olan babası Kemal öldüğünde 7-8 yaşlarındaydı Melike. Annesi, kayınbiraderi Behzat'la evlenince görüşmez olmuşlardı. Eski akrabalarla ilişkilerini kesmiş oldukları ve kasaba yaz geldikleri için değil. Daha çok Behzat'ın Armağan'ın dünya görüşünün temelden aykırı, tutucu, dinci bir partinin adamlarından biri olması ve Melike'nin annesinin de onun yüzünden silik, tarikatçı bir tip haline gelmesi nedeniyle. 14-15 yaşlarına gelince Melike'yi kapatmışlardı bir de. İlhan da Armağan da Behzat'ı bundan sonra akrabadan saymaz olmuşlardı. Melike ile yıllarca ensest ilişki yaşamış olduğunu ise daha yeni öğrenmişlerdi. Geçen yıl annesi öldükten sonraki günlerde bir gece çözülmüş, 12 ile 17 yaşları arasında amcasından çektiklerini kırık dökük ağlayarak Gülcan'a anlatmıştı Melike. Neden anlatmıştı acaba? Kendini köksüz, yapayalnız, hiçbir yere ait duymadığı ve uzak sayılsa da babasının akrabalarına duygusal olarak tutunma ihtiyacı duyduğu için mi? İnsanın aidiyet duygusu 30 yaşından sonra gelişiyordu belki de ve Melike de 30'a yaklaşıyordu işte. Şu dal gibi duruşa, şu gizemli güzelliğe bak diye düşündü. Sarı hareli, düz, açık kumral saçlarını omuzlarına bırakmıştı. Biçimli, kırmızı dudakları ve iri siyah gözleri beyaz teninde vurucu bir karşıtlık yaratıyordu. Klasik Greek burnu, düz uçları aşağı doğru kavislenen kaşları, günün bebeksi güzellik anlayışına hiç uymamakla birlikte kendine özgü bir uyum ve bütünlük içindeydi. Aslında hem çok güzel hem değil diye düşündü Armağan. Etkileyiciliği hem çocuksu ve masum hem de dişi görünmesi yüzünden. Kendisine baktığını sezmiş gibi Armağan'a döndü Melike. Bezginliğe benzer bir görmüş geçirmişlik, anlayış, aynı zamanda acıklı bir kayıtsızlık vardı kızın bakışlarında. Ya da yaşadıklarını öğrendikten sonra Armağan'a öyle geliyordu. Acıyor muydu ona? Belki de. Acınacak bir yönü yoktu aslında. Liseyi bitirdikten ve 18 yaşına girdikten sonra annesinin ve amcasının karşı çıkmasını aldırmadan İstanbul'daki dayısının yanına kaçıp kendini kurtarmayı başarmıştı. Dayıyı tanımıyordu Armağan. Ünlü bir antikacıydı. Adını ve eşcinsel olduğunu biliyordu yalnızca. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı dedikoduları da olmuştu bir ara. Adam Melike'ye sahip çıkmış, okutmuş, işine ortak etmişti. İlhan kızın özel hayatının karmaşık, pek derli toplu olmadığından söz etmişti. Ama ona sevgi ve yakınlık duyduğu açıktı. Bu türlü iş ilişkileri de vardı ayrıca. İlhan işinin ayrıntılarından söz etmezdi Armağan'a. Senin bir gazeteci sevgilin vardı Melike. Geçen yıl bir toplantıda karşılaşmış, uzun uzun konuşmuştuk. Hatta bir ara benim öğrencim olduğunu da söylemişti. Ne oldu, birlikte misiniz hala diye sordu Armağan. Öğrencim olduğunu hatırlayamadım ama çok sevmiştim o çocuğu. Neydi adı, Nedim mi? Nedim dedi Melike. Rahatsızdı biraz. Ayrıldınız mı diye üsteledi Armağan merakla. Armağan dedi Figen uyarır gibi duyulur duyulmaz masanın altından. Armağan'ın ayağını hafifçe vurarak. Çok yakın olmayan insanların özel hayatlarına merak göstermenin ve ulu orta konuşmanın uygunsuz, görgüsüzce bir davranış olduğunu düşünüyordu. Ne yazık ki sonsuza kadar ayrıldık dedi Melike. Çok üzgünüm. Gözlerini kaçırıp denize doğru baktı. İntihar saplantısı vardı diye sürdürdü sözünü. Daha önce de denemişti. Manik depresif olduğunu uzun süre anlayamadım. Nasıl olur dedi Armağan. İnanamazmış gibi. Çok aklı başında birine benziyordu. Figen'e bakmamaya çalışıyordu. İlkeli, dürüst, çok duyarlı ama tutunamamış biriydi dedi Melike. Ah, Böylelerin bu toplumda tutunma şansı olamıyor ne yazık ki, dedi Armağan. Arsızların, kapıdan kovulup bacadan girenlerin, etik tanımayan, para göz, üç kağıtçı veletlerin günü bu. Yenilgiler salgın halinde yayılıyor bu yüzden. Gençlerin çoğu çaresizce karanlığa doğru yüzdüklerinin farkına varmaya başladılar. Savunmasız ve yalnız olduklarını anlayıp karamsarlığa kapıldılar. Haklılar, öğrencilerimden biliyorum. Çok acı ama bu ülkede gençlerin geleceklerini göz göre göre feda etti. Çocuklarınınkini de tabii. Armağan, gene başladın nutuk atmaya, dedi İlhan. Bu kadar umutsuz olmaya gerek yok. Hadi ne içiyoruz söyleyin, şarap öneriyorum. Hepsi onayladılar.